Buyurun, oturun yorgun savaşçılar. Var mı aramızda yorgun olmayan? Sadece ruhsal açıdan, bedensel açıdan değil, tabii ki ruhsal açıdan da var mı aramızda hiç yorgun olmayan? Herhalde yok, değil mi? Hepimiz farklı sorunlarla boğuşan, bazen sorunların altında gerçekten ezilecek noktaya gelen varlıklarız her birimiz. Ama umut veren gerçek birincisi, yalnız değiliz bu zorluklar içerisindeyken. İkincisi, bizi taşıyan bir boyunduruk var hamdolsun. Rab bizimle, bizimle olduğu için gerçekten önümüze çıkan engelleri aşmak, onların üstesinden gelmek o kadar zor olmasa gerek sevgili kardeşler. Ama otomatikman Tanrı hayatımıza çalışmıyor. Doğrudan Tanrı hayatımızda iş görmüyor. Bizler fırsat vermedikçe, Tanrı'ya izin vermedikçe Tanrı bizim hayatımızda işler durumda olmayacaktır. Onun için Tanrı bize her gün konuşuyor. Bazı olayları kullanarak konuşuyor. Özlem güzel ifade etti. Bazen doğa olaylarını, afetleri kullanaraktan konuşuyor. Ama Tanrı en azından her gün bir şey aracılığıyla konuşuyor. Hacının da ifade ettiği gibi sözü aracılığıyla konuşuyor. Rabbin sözü konuşuyor mu? Konuşuyor. Bugün ben size şu anda konuştuğum gibi Tanrı size hiçbir zaman konuşmayacak. Ama Tanrı size diri sözü aracılığıyla konuşacak. Eğer ben Rabbin önüne gelip dua etmezsem ya da sadece dua edip Tanrı'nın sözünü okumazsam o zaman tek taraflı bir konuşma oluyor. Sen övgünü getiriyorsun, sen sıkıntılarını dile getiriyorsun ama Tanrı'nın sözünü okumuyorsan Tanrı'nın ağzını kapamış oluyorsun. Yani deyimi yerindeyse çok sert olacak belki, sen sus çeneni kapa diyorsun. Biz Tanrı'nın sözünü eğer ciddiye almazsak, eğer Tanrı'nın sözünü öneme almazsak Tanrı bize konuşmayacak sevgili kardeşler. Yine inayeti bol, yine bazen ilginç bir şekilde en basit şeyleri Tanrı kullanabiliyor. Ama emin olun Tanrı'nın sözü ancak size yanıt olacak. Bakın, biz haftalar öncesi 119. Mezmur'un 105. ayetini dile getirdik, değil mi? Bakın ben size o ayeti getirdim. Her birinize birer tane ama Türkçesini bulamadım. İngilizcesi neydi söz? Hatırlıyor musunuz? 119-105. Hamdolsun. En azından hatırlıyorsunuz. Adımlarım için çıra, yolum için ışık. İngilizce. Ama en azından bunu gördüğünüz zaman onu göreceksiniz ki sözün benim adımlarım için ışık, adımlarım için çıra, yolum için ışık olduğunu anlamış, kavramış ya da en azından anımsamış olacaksınız. Ben getirdim, sizlere vereceğim bunu. Türkiye'ye gittiğimde Türkçesini bulursam Türkçesini de size getireceğim. Ama hatırlayın, bir şey söylemiştim size. Rabbin sözü bizim adımlarımız için çıra olabilmesi, yolumuz için ışık olabilmesi için ne olması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Aklımızı ve yüreğimizi Allah'ın sözüyle doldurmamız gerekiyor bir sünger gibi. Eğer yüreğimi ve aklımı Rabbimin yaşayan diri sözleriyle doldurmazsam hayatım kurak ve verimsiz bir şekilde devam edecektir. Ayakta kalacaksın. Hani İsa yoldan geçerken bir ağaç gördü, incir ağacı. Ama kurumuş. Ağaç olduğu belli. Nereden belli? Kurumuş yapraklarından belli. Ama ürün yok. Varlığınız devam ediyor. Rab'de olduğunuz kesin. Rabbin sende olduğu da kesin. Ama sen o Rab'be, kutsal ruhuna izin vermezsen, diri söze izin vermezsen, onu okumazsan, hiçbir şekilde bu söz sana rehber olmayacak, seni aydınlatmayacak ve sana neyin doğru yanlış olduğunu söylemeyecektir sevgili kardeşler. Bakın bunu ben size söylüyorum, yürek doluluğuyla söylüyorum. Çünkü bugün Rab bize yine konuştu. İlahi aracılığıyla konuştu, Sami'nin yönlendirmesiyle konuştu, diri sözüyle konuştu. Ey bütün yorgun olanlar! Var mı bir baba yiğit yorgun olmayan? Yükleri ağır olanlar, ağır yük altında ezilenler, bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Boyundurumu takının, benden öğrenin. Bakın burası çok önemli. Boyunduruğu takmak demek, ondan öğrenmek demek. Öğrenmenin yolu da Rab'be yakın yürümek demek. Rab'be yakın oldukça, Rab ile yan yana oldukça, Rabbin benim için isteğinin ne olduğunu daha iyi görebiliyor, daha iyi anlayabiliyorum sevgili kardeşler. Yalvarıyorum size. Eğer, bakın, dört şeyi her zaman söylüyorum. Dört. Bir masa olaraktan düşünün. İmanlının hayatında dua olmalı. İmanlının hayatında söz okunmalı. İmanının hayatında toplantılara düzenli katılmalı. Bu üç ayak sağlamsa, tanıklık da otomatikman sizin hayatınızdan taşacaktır. Ben size söylüyorum, duada sağlam, toplantılara sadık katılmakta sağlam. Ama sözü okumuyorsan, bir bacağa çıktığın zaman, dört ayaklı masanın bir bacağının olmadığını düşünün. Bak, değil mi? Dans etmeye başlıyoruz. Neden benim hayatımda sallantılar var? Niye benim hayatımda oynaklar var? Rab hata yapmaz. Hata Rab'de değil. Hata Recep'te. Hata Recep'te. Ben neden sorusunu Hacı bugün neden diye soruyor. Evet ben de Tanrı'ya çok neden sorularını sordum. Ama ben neden sorularını artık sormuyorum Tanrı'ma. Neden sorusunu yürekten ve candan söylüyorum. Belki 20 yıldır, 25 yıldır sormuyorum. 33-32 yıllık iman hayatında. Neden sormuyorum? Ben onu kavradım. Neden Tanrım değil, neden Recep diye sorduğum zaman, kendime neden sorusunu sorduğum zaman görüyorum. Recep, aha işte eksikliğim bu. Rab'den kaynaklanmıyor senin kuraklığın. Rab'den kaynaklanmıyor senin hayatındaki o sallantıların. Rab'den değil, senden kaynaklanıyor. Senin Rab ile olan ilişkinden kaynaklanıyor. Değerli kardeşler, her birimiz Rabbimizle olan ilişkimizi gözden geçirelim. Hangi oranda ona yakın yürüyoruz? Hangi oranda onun diri sözüne önem veriyoruz? Hangi oranda onu ciddiye alıyoruz? Ve yanında da günahı ciddiye alıyoruz. Günaha sırt çeviriyoruz. Hangi oranda? Geçen hafta iyi bir savaş geçirdik burada. Hissettiniz, hissetmediniz. Ama benim hissettiğim ben eşimden duydum. Hildurt kardeş de hissetmiş. İki kişi geldi buraya değil mi? Onların gelmesi sevindirici. Ama bir savaştı. Ben yüreğimde tam bir savaş hissettim. Hiç bizim uzun zamandır, belki bugüne kadar emin olun, belki iki defa çalmıştır, belki üç defa çalmıştır telefon. Ama bakın ben bunu suçlamıyorum. O kardeşi kesinlikle suçlamıyorum. Çünkü o kardeş o konuda da hassas bir kardeş. Yoksa 50.000 defa telefonu çalardı şimdiye kadar. Ama benim sizden ricam, lütfen buradan içeri girerken ben de dahil, Sami de dahil, cep telefonu olan her bir kardeşim cep telefonlarını kapatsın. Baksınlar kapalı mı değil mi diye. Bakın orada bir savaş yaşadık biz geçen hafta. O savaş esnasında bir telefon, arkadan gülmeler ve konsantre dağılması ama diri olan Rab beni bambaşka bir yöne yöneltti. Ne yaptık? Konumu size anlatamadım. Özetledim, kaybolan oğula geçtim. Değil mi? Ama çok ilginç. Kaybolan oğul daha sonra aşağı indiğim zaman iki kardeş geldi, dedi ki bana yüreğime çok konuştu. Gerçekten o konu benim içindi diyen iki kardeş oldu. Demek ki Tanrı hata yapmıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama öyle, ama böyle sözüyle konuşuyor. Bugün de size konuşmak istiyor Rab. Ben geçen hafta paylaşacağım konuyu bugün paylaşacağım. Nerede kaldık biliyor musunuz? Özet vermiştik, hatırlıyor musunuz? Luka 4. Luka 4. 22 ayetle 22. ayet ile 30. ayetler arasındaki parçayı, özetini yapmıştım size. O parça içerisinde 3 tane nokta vardı. Onları lütfen hiç unutmayın. Lütfen hiç unutmayın. O parça içerisinde 3 önemli nokta vardı. Birincisi neydi? Bizim Rabbimiz kim olduğunu biliyordu dedik. Kim olduğunu biliyordu. Yani bizler de kim olduğumuzu ve kime ait olduğumuzu bilmeliyiz. Kimiz? Rabbin çocuğu. Kime aitiz? Rab Tanrı'ya, diri olan Tanrı'ya aitiz. İkinci nokta, bizim Rabbimiz aklı ve kafa yapısı bütünüyle gitmekte olduğu ya da gideceği hedefe odaklıydı. Bizlerin de aklı, öz yapısı, varlığı nereye gideceğimize odaklı olması lazım. Biz nereye gideceğiz? Rabbimizin yanına. Oradaki o güzellikleri anımsayalım, hatırlayalım. Rab ile birlikte olacağımız o güzel günleri düşünelim. İkinci noktamız buydu. Rabbimizin bir üçüncü özelliği vardı. Babasıyla tam bir bütünlük içerisindeydi. Bizler de ne yapmamız gerekiyor? Rabbimize odaklı, ona bağlı biçimde adımlarımızı atmamız gerekiyor. Biz adımlarımızı onun isteği doğrultusunda attığımızda o da bizi teselli edecek, ilerlemekte olduğumuz hedefe sağlıklı bir şekilde ulaşmamıza yardım edecek. Bu üç nokta. Unutmayın bu üç noktayı. Şimdi arkasından 31. ayete geldik. 31. ayetten 37. ayete kadar olan parçayı bugün ele alacağım. 7 ayetlik bir parça. O 7 ayetlik parçanın içerisindeki içeriği size açıklamaya çalışacağım. Bülent gelsin buraya, her zaman yaptığı gibi. Bize Luka 4. bölümün 31. ayetinden 37. ayetine kadar olan o parçayı bizlere okusun sevgili kardeşler. Ayağa kalkalım isterseniz, değişiklik olsun. Hareket yapmış oluruz Rabbin sözüne saygıdan dolayı.
Sonra İsa Celile'nin Kafırnahum kentine gitti. Şabat günü halka öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasralı İsa, bırak bizi, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen. İsa, sus, çık adamdan diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor. Onlar da çıkıyor diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanından yankılandı.
Buyurun oturun kardeşler. Biliyorsunuz bir önceki bölümde bizim Rabbimizin büyümüş olduğu, çocukluk döneminin geçirdiği Nasıra kentinde bulunan bir havrada harika bir konuşma yapmıştı. 61. bölümden okudu. Yaşaya 61. bölümden okuduktan sonra çok harika bir konuşma yapmıştı o havrada Rabbimiz. Daha sonra onu dinleyen kalabalık önce hayran kaldılar. İsa'nın sözlerine hayran kaldılar. Ama daha sonra da aynı insanlar öfkeden kudurarak onu kentin dışına ve bir yamaca götürüp onu uçurumdan aşağı atmaya, öldürmeye çalıştılar. Ama sonrasında gördük ki Rabbimiz sanki hiçbir şey yokmuş gibi o kalabalığın, o öfkeli, kudurgan o kalabalığın arasından geçip giderek yoluna devam etmişti. Şimdi Rabbimiz hem bir önceki olayda yetkiyle konuşmuş olması, hem de şu an Bülent'in okuduğu bu parça içerisinde yetkiyle davranmış olması, bizim Rabbimizin sahip olduğu yetkinin sıradan, ona sonradan verilen bir yetki olmadığını açıkça gösteriyor sevgili kardeşler. Bizim Rabbimiz sahip olduğu yetki ona sonradan verilen bir yetki değildi. Ta başlangıçta sahip olduğu yetkiydi Rabbimiz. Hamdolsun. Bu yüzden söyledikleri Ferisilerden çok çok daha farklıydı. Ve Ferisilerden farklı farklı konuşmuş olması, yaratmış olduğu bu fark, oradaki kişileri hayretler içerisine düşürmüştü. Yani Rabbimizin farklı olması, yetkiyle söyledikleri oradaki kişileri etkisi altına aldı. Yani farklılık o kişilerin harekete geçmesini sağlamış oldu. Din adamı olarak ifade ettiğimiz Ferisiler, sahip olduğu yetki kendilerinden önce gelenlere, yani onlardan önce gelen önderlere, peygamberlere dayanıyordu. Bu yüzden yaptıkları tartışmalarda ya da konuştukları konularda her zaman kendilerinden önce gelen kişileri öne sürerek, şu kişi şöyle dedi, bu kişi böyle dedi diyerek, onları öne sürerek konuşmalarını, tartışmalarını yapmaya çalıştılar. Ama Rabbimiz değil. Rabbimiz değil. Matta 7. bölüme baktığımız zaman 29. ayete bakın, orada ne diyor? Matta 7 ayet 29'da. Onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Demek ki burada açıkça gösteriyor ki Ferisilerin, o dönemin din adamlarının söyledikleri Rabbimizin sözleri karşısında güçsüzdü, yetersizdi ve çok çok aşağılarda idi değerli kardeşler. Çünkü neden? Bizim Rabbimiz hiçbir zaman şu ya da bu kişi söylediği için dinleyin demedi. Ben söylüyorum dedi. Ben size söylüyorum dedi. Ben sözünü koyaraktan söylemek istediğini söyledi. Şu kişi söylüyor, bu kişi söylüyor değil. Ben size söylüyorum dedi. Yetki sahibiydi. Yetki onun iç varlığında konut kurmuştu sevgili kardeşler. Bütün yapmış olduğu konuşmaları sahip olduğu yetkiyle yaptı. Bakın onun yetkisini biraz tanımaya çalışalım. Kolosseler 1. bölüme baktığımız zaman, Kolosseler 1 ayet 16. Kolosseler 1 ayet 16'da şöyle diyor. Bir kardeş bakabilir mi hızlı bir şekilde? Ne diyor Bülent?
Evet, bir de Stefanos'un ev halkını
yolladı. Yok. Koloseller 1. Oku bakalım Enver.
Nitekim yerde
Evet. Bakın. 1. bölüm 16. ayet. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey. Nedir bu her şey? Açıklıyor bu her şeyin ne olduğunu. Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı diyor. İsa'nın tanrılığını da çok açık bir şekilde ifade ediyor. Onda yaratıldı her şey. Onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Demek ki Rabbimizin her şey üzerinde egemen oluşu onun her şey üzerinde yetkin kılıyordu. Her şey üzerinde egemen oluşu onu her şey üzerinde yetkin kılıyordu sevgili kardeşler. Ve bu sahip olduğu aynı yetkiyle Rabbimizde var olan aynı yetkiyle de ne yapıyor? Adamın içindeki kötü ruhu kovuyor sevgili kardeşler. Aynı yetkiyle, aynı sahip olduğu o yaratıcı yetkisiyle, o gücüyle adamın içerisindeki ruhu kovuyor. Şimdi tabii ki sırası gelmişken hemen söylemek istiyorum. Buradaki kötü ruhlar Tanrı'nın yarattığı, onları yaratırken Tanrı kötü ruhlar olaraktan yaratmadı. Tanrı onları birer melek olaraktan yarattı. Buradaki kötü ruhlar düşmüş melekler. Yani şeytan, şeytan olmadan önce biliyorsunuz ışık meleğiydi. Üstün bir ünvana sahipti. Allah gibi olmak istedi, Tanrı gibi olmak istedi. Kendini üst noktaya getirmek istedi ve diyor ki Tanrı katından aşağı atıldı. Vahiy 12. bölüme bakarsanız 9. ayete, Vahiy 12 ayet 9'a bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle aşağı atıldı diyor. Demek ki iblis itaatsizliğinden dolayı aşağı atıldığında birçok meleği de beraberinde çekti. İşte bunlar düşmüş melekler, yani kötü ruhlar. İki güç var. Tanrı'nın gücü ve onun ordusu melekler. Şeytanın gücü var. Şeytan ve ona hizmet eden düşmüş melekler, kötü ruhlar sevgili kardeşler. Evet, ama bugün iblis aynı şekilde, aynı etkinlikte sahip olduğu ordusuyla tüm insanların yaşamında, hatta imanların hayatında bile varlığını, etkisini, gücünü sergilemekte sevgili kardeşler. Ama hamdolsun ki Tanrı çocuğunun yüreğinde Tanrı'nın ruhu konut kurmuş olduğu için şeytanın ordusuna ait olan bir melek, düşmüş melek ya da bir ruh bir imanlının yüreğinde konut kuramaz. Nokta. Kesinlikle konut kuramaz. Bu bizi teselli etsin, bu bizi sevindirsin sevgili kardeşler. Şimdi 31. ayete giriş yaptığımızda gördük ki Kefernaum'a geliyor Rabbimiz. Ve Kefernaum, Nasıra'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir kent. Şimdi bu Kefernaum kentinde iki olayın yer aldığını görüyoruz. Bu Kefernaum kentinde iki olayın yer aldığını görüyoruz. Bu bölümün sonraki ayetlerine baktığımız zaman biri Havra'da, şimdi okuduğumuz parça içerisinde, öbürü de Petrus'un kaynanasının ateşler içerisinde olduğunu anlatan sonraki bölüm. Önümüzdeki hafta herhalde onunla belki devam edeceğiz. Petrus'un evinde. Demek ki bir tanesi tapınakta, yani Havra'da, öbürü de Petrus'un evinde. Rabbimiz Nasra'da olduğu gibi, Nasra'dayken Havra'ya nasıl gittiyse, Kefernaum'a geldiğinde de ne yaptı? Havra'ya gitti. Şabat günüydü yine ve halka öğretmek için orada bulunuyordu. Ama ilginç olan bir fark var. Nasıra'dayken bunu görmüyoruz. Ama Kefernaum'daki Havra'da aralarında farklı bir dinleyici var. Kim? Kim? İçinde kötü ruhu olan bir adamdan söz ediyor. İçinde kötü ruhu olan bir adam da dinleyici olaraktan Havra'ya gelmiş durumda. Demek ki Rabbimiz halka açık olan hizmetine adım attığında, başladığında ne oldu? Bir direnişle karşılaştı değil mi? Bir önceki parçada bunu öğrenmiştik. 4. bölümün 18 ve 19. ayetlerine bakarsanız İsa Mesih orada yoksulları müjdeyi iletmekten söz ediyor. Ezilenlerin tutsakların serbest bırakılacağından söz ediliyor. Değil mi? Körlerin gözlerinin açılacağından söz ediyor. Demek ki İsa orada hizmetine başlıyor ve başladığı noktadan itibaren, o noktadan itibaren saldırılar altında olduğunu görüyoruz. Yani açık hizmetine başladığı noktadan itibaren Rabbimiz saldırı altında. Çok açık bir şekilde bunu görebiliyoruz sevgili kardeşler. Yani onun için hizmet ederken, Rab için adımlar atarken savaş alanında olduğumuzu ayrıdına varalım. Her birimiz savaş alanındayız, oyun alanında değiliz. Dans etmiyoruz, evcilik oynamıyoruz ama bir savaş alanı. Savaşıyoruz sevgili kardeşler. Rab yanımızda hamdolsun. Rab yanımızda yalnız değiliz. Bu da bizi teselli etsin. Ama benim burada dikkatimi çeken bir nokta var. Kötü ruha, tutsak olan kişi neredeydi? Havra'da. Havra'da sevgili kardeşler. Yani sokakta, orada, burada değil. Havra'da. Tanrı'nın sözünün paylaşıldığı yerde, ibadetin yapıldığı yerde. Demek ki burada çok ilginç bir durum söz konusu. Bu tabii ki bu kişinin biz düzenli olarak gelip gelmediği hakkında bir şey burada okumuyoruz. Bilmiyoruz. Düzenli olaraktan geliyor muydu bu kişi, gelmiyor muydu oraya, bunu bilmiyoruz. Ama düzenli biçimde gelen birisi de olabilir. Her cumartesi günü oraya katılan bir kişi olabilir. İçindeki kötü ruhla beraber. Ben kötü ruhlara tutsak insanların kilise topluluklarına da katıldığını gördüm. Ben buna birazcık tanık olduk biz geçen hafta aslında. Yani size şunu söylüyorum. Ben kilisede olduğum için şeytan bana bir şey yapamaz deme garantisi yok sevgili kardeşler. Bakın, şöyle söylüyorum. İblis, bugün hepimiz hayatımızda bunu görüyoruz. Birçok toplulukları karıştırıyor, darmadağın ediyor. Değil mi? Rab mı yapıyor bunu? Şeytan ve ona hizmet eden orduları bir şekilde dıştan saldıraraktan, bazı hatta kardeşleri bile kullanaraktan karışıklık yaratabiliyor. Ama bir şeyin garantisini size verebilirim. Dıştan kuyruk vuruşlarıyla şeytan bizlere zarar verebilir. Oramızı buramızı morartabilir. Ama kafası çarmıhta ezilmiş olduğu için hamdolsun o Rabbin çocuğuna zehrini akıtamaz. Hiçbir şekilde Rabbin çocuğunun yüreğinde konut kuramaz. Bu bizi teselli etsin. Bakın şeytan dışarıdan saldırıyor. Günlük hayatta da bunu görüyoruz. Hangimizin hayatında saldırmıyor şeytan? Birçok kardeşlerden duyuyorum bazen. Bazen eşimizi kullanıyor. Bazen çocuğumuzu kullanıyor. Bazen kendimizi kullanıyor. Şeytana fırsat verdiğimizde darmadağın oluyor. Onun için söylüyorum. Evcilik oynamıyoruz. Her gün savaş alanındayız. Dans etmiyoruz. Savaş alanında savaşıyoruz. Ayık ve uyanık olun demesinin nedeni işte bu Petrus'un. Gümür denen aslan gibi dolaşıyor. Yutacak birini arayarak sevgili kardeşler. Onun için Kutsal Söz'de Yakup 4. bölümde 7 ve 8. ayetlerde ne diyor? Tanrı'ya boyun eğin. Yani itaat edin. Yani onun isteği doğrultusunda adımlarınızı atın. Öbür yandan diyor ki şeytana direnin. Nasıl direneceksin? Rabbe boyun eğdiğin sürece direneceksin. Rabbe boyun eğmezsen, ona itaat etmezsen, sözüne bağlı bir şekilde hayatını sürdürmezsen, şeytana karşı direnmen söz konusu bile değil. Direnemezsin. Bakın ne diyor sonra? Direnin diyor, o da sizden kaçabilir. Kaçacaktır. Evet, bu kadar açık, bu kadar net. Biz direndiğimizde şeytan bizden kaçacaktır. Neden? Benden dolayı değil. Neden? Bende olandan dolayı. Amin. Hamdolsun. Değerli kardeşler, sevinçten kuduruyorum ya. Kuduruyorum, gerçekten kuduruyorum. İyi bir Rabbimiz var. Ona hizmet etmek bize yük olmasın. Onun için bir şeyler yapma eyleminde bulunmak bize güç olmasın. Sevinçle, coşkuyla, ona sımsıkı sarılarak, ona bakarak, adımlarımızı onun isteği doğrultusunda alarak hayatımızı sürdürmeye çalışalım. Ben bu parçada 3 nokta görüyorum. 3 nokta. Bunları lütfen bildiğimiz şeyler, şeytanın bildiği, bizim de bilmemiz gereken 3 şey, öyle söyleyeyim. Şeytanın çok iyi bildiği, ama gürül gürül titrediği, ama bizim de bilmemiz gereken 3 şey var. Birincisi sevgili kardeşler, şeytan ve Tanrı, yani Rabbimiz, birbirinin dostu mu, düşmanı mı? Düşmanı. Birinci nokta bu. Bu olayda bunu görüyoruz. Rab ve iblis birbirine düşman. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız, baktığımız zaman güzel olan şey, Rabbimiz iblisten daha da güçlü. Bu çok güzel. Birbirine düşman ama Rabbimiz iblisten çok daha güçlü. Ve üçüncüsü de çok önemli. Rabbimiz Tanrı'nın kutsalı. Haleluya. Rabbimiz Tanrı'nın kutsalı. Bu üç noktayı burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Birinci noktamıza bakalım. Rab ve şeytan birbirine düşman. Bu parça içerisinde çok açık, çok belirgin bir şekilde gördük ki sevgili kardeşler, kötü ruh ne yapıyor? Yüksek bir sesle karşı duruyor. İsa'ya karşı duruyor, direniyor. Ne diyor? Ey nasıralı İsa. Posta atar gibi değil mi? Ey nasıralı İsa. Şimdi ben biraz Yunancasına baktım. Bu ey sözü ne anlama geliyor diye. Ey sözü için kullanılan Grekçe söz ova diye bir söz. Ova diye bir söz. Bu sözün tam karşılığı şaşkınlığın bir belirtisi. Şaşkınlığın bir belirtisi, bir ifadesi sevgili kardeşler. Yani korkunun getirmiş olduğu telaş içinde itiraz etmek. Bakın, hani korkudan dolayı insanın iki ayağı bir pabuca giriyor ya, iki ayağı bir pabuca girdiğinde ne yapacağını şaşırıyor, saldırgan bir hale geliyor. Doğru mu? İşte buradaki ova sözünün anlamı tam bu. Telaş içerisinde itiraz etmek, karşı durmak anlamında. Yani şeytan orada İsa'yı karşısında görünce şok geçirmiş vaziyette. Tamam mı? Ne yapacağını şaşırıyor ve saldırgan bir hale dönüşüyor. Sonraki ayetlerde göreceğiz değil mi? Adamı yere vuruyor. Adamı yere vuruyor. Kötü ruh adamı yere vuruyor. Oradaki o saldırganlığını görebiliyoruz. Demek ki burada bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Bir meydan okuma var değerli kardeşler. Şimdi Markos'ta bir olay anlatılıyor. Bu aynı söz orada kullanıldığı için ben bu ayeti size okumak istiyorum. 15. bölümde, Markos 15. bölümde 29. ayette orada İsa Mesih biliyorsunuz çarmıhta asılıyken çarmıh önünden geçenler kafalarını sallayaraktan adeta ona meydan okuyaraktan böyle alay edercesine ne dediler? Hani sen tapınağı yıkıp da 3 günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kendini kurtar bakalım. Markos 15 ayet 29. Şimdi bu olayda da kötü ruh İsa'yı orada gördüğü için öfkeden adeta çılgına dönmüş vaziyette. İsa'yı karşısında gördüğü için. Şok içerisindeydi bir şekilde değerli kardeşler. Çünkü niye? Her şey, belki onun için söyledim, belki her cumartesi takılıyordu oraya, katılıyordu bu şey. Kim bilir neler yapıyordu orada. Tamam mı? Her şey tıkırında giderken, istediği gibi devam ederken birdenbire İsa nereden çıkmıştı karşısına? Birdenbire bambaşka bir şey var. Bambaşka bir gücün karşısında dikildiğini fark ediyor. Yani işlerin tıkırında gitmeyeceğini anlıyor kötü ruh. Ben diyorum ki eğer Rabbimiz orada olmasaydı, eğer bu kötü ruha müdahale etmeseydi acaba kötü ruh orada neler yapacaktı sevgili kardeşler? Bugün yeryüzünde birçok şey yapıyor ve orada da birçok şey yapabilirdi. Ama Rabbimiz hamdolsun buna izin vermiyor. Kötü ruhlar İsa Mesih'in kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bizler biliyor muyuz Rabbimizin kim olduğunu? Ama yine bir fark var. Bizim bilmemizle kötü ruhların bilmesinin arasında yine bir fark var. Çok iyi biliyorlardı. Dost değil, düşman olduklarını çok iyi anlamışlardı. Birbirlerine ne kadar düşman olduklarını çok iyi biliyorlardı. Çünkü Rabbimiz için önemli ve değerli olan her şeyi iblis yok etme çabası içerisinde bu yeryüzünde. Değerli kardeşler, iman etmeyenleri saptırmaya, iman etmemeleri için onlar için elinden ne geliyorsa yapmaya devam eden bir güç, bir varlık. Ama öbür taraftan da imanlı içinde ne yapıyor? İmanlı da verimli bir hayat yaşamasın, ürün getirmesin diye ne yapıyor? Onların hayatında da gücünü, etkisini gösterebiliyor. Etkin bir şekilde sevgili kardeşler. Demek ki bizim Rabbimiz iş başında ise bil ki şeytan da iş başında. Eğer bizim Rabbimiz iş başındaysa şeytan da aynı şekilde, iblis de iş başında. Ama korkudan tril tril titriyor hamdolsun. Onun için şunu size söylemek istiyorum. Eğer ben ya da sizler bir kişiye iyi haberi anlatmaya başladığınız zaman, karşındaki kişi direnmeye kalktığında, size karşı kötü bir davranış içerisine girdiğinde hiç şaşırmayın. Çünkü iyi haberi ulaştırmak şeytanın işine gelmiyor. Çünkü kendisine ait, onun pençesinde olan bir kişi de kurtulacak, Rabbin çocuğu olacak. Bunu iblis istiyor mu? İstemiyor sevgili kardeşler. Onun için var gücüyle etkisini göstermekte. Onun için ne yapacağını şaşırıyor ve ilginç olaylar içerisine girmemize yardım ediyor. Eğer bunu biliyorsak, hiçbir zaman şaşırmayalım, hiçbir zaman şok geçirmeyelim. Rabbin isteği yönünde adım attığımızda kendimizi bir savaş alanında görürsek buna şaşırmayalım. Biz oyun alanında değiliz, her zaman vurguluyorum. Savaş alanındayız sevgili kardeşler. Rab için adım attığında şeytan da adımını atacaktır. Ve bizler saldırının şiddeti arttıkça Rab'be daha çok yakın olmamız gerekiyor. Fırtına arttıkça Rab'be daha yakın olmamız gerekiyor. Problemler arttıkça Rabbin sözüne daha sımsıkı sarılmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda da şunu da söylemek istiyorum hemen yeri gelmişken. Rabbimizin bildiğimiz şeyler ama alışıyoruz, bazen unutuyoruz. Rabbimizin günahtan nefret ettiğini, Rabbimizin hatta günahtan tiksindiğini bilmek zorundayız. Biliyor muyuz? Rab günahtan tiksiniyor. Rab günaha karşı hiçbir şekilde bağış bulmamış, günahlı olan bir kişi Rabbin tarafında olamaz sevgili kardeşler. Çünkü Rab günaha bakamaz. Rab günahla beraber aynı anda olamaz değerli kardeşler. Bizler eğer günahımızı açıkça söyleyip tövbe etmezsek bağış bulmamız mümkün değil. Onu açığa çıkarmak zorundayız. Onun için şöyle söylüyorum. Benim Rabbim eğer günaha bu kadar tiksinti duyuyorsa, ben ona aitsem, ben günahtan tiksinti duyuyor muyum? Ona ait olan bir kişi olarak da. Ya da şöyle söyleyeyim. Rabbimizin günahı ciddiye aldığı oranda bizler günahı ciddiye alıyor muyuz? Hangi oranda günaha sırt çeviriyoruz? Hani bir ilahi söyledik ya, dünya arkamda, haç önümdedir. Hangi oranda günaha sırt çevirip Mesih'i önümüze alıyoruz sevgili kardeşler? Hayatımızı gözden geçirelim. Gözden geçirelim. Eğer Rabbe aitsek, gerçekten de aynı şekilde ondaki nefret, günaha karşı olan tiksinti her bir imanlının yüreğinde olması gerekiyor. Tiksiniyor muyuz günahtan? Bakın, Yakup da bundan 2-3 hafta önce Yakup mektubunu okuyordum. Benim okuma şeyinde Yakup mektubunu okurken çok okuduğum ayetler ama o gün karşıma çıktı tekrar. 4. bölüm. Bakın lütfen Yakup 4 ayet 17. Yakup 4 ayet 17. Ne diyor Türkçesi? Bak bulmakta bile zorlanıyoruz değil mi? Yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan sevap işlemiş olur. Ha? Çok ilginç bak. Yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Değerli kardeşler, bunu okuduğum zaman bildiğim bir ayet tabii ki ama kendime tekrar sordum. Hayatımızda iyi olduğunu bilip de yapmadığımız o kadar çok şey var ki. Rabbimizin hoşuna gitmeyen, onun tiksindiği, onun uzak durduğu o kadar çok şey var ki sevgili kardeşler. Rab bunu söylüyor. İyi olduğunu görüyorsan, iyi olduğunu anlıyorsan, eğer yapmıyorsan, değerli kardeşler, Rab buna diyor ki bu da günahtır değerli kardeşim. Ama öbür taraftan şeytan da göbek atıyor. Şeytan da göbek atıyor. Şeytan göbek atıyor. Rab nefret ediyor günahtan ama şeytan da göbek atıyor sevgili kardeşler. Onun için birbirlerine düşman. Siz eğer Rab'be aitseniz değerli kardeşler, sen de şeytanın düşmanısın. Onun için iblis seni kafa üstü getirmek için günahı ne yapıyor? Süslüyor, pisliyor, daha çekici bir hale getirip sana sunuyor. Hiç duydunuz mu eski Moğollar hakkında? Eski Moğollar hakkında duyan var mı hiç? Eskimo bu kutuplarda yaşayan, bu eksi 30, 40, 50 dereceli yerlerde evlerini kışın karların altına kuran bir halk, bambaşka bir halk, balıkla besleniyor bu insanlar. Ve bütün o doğanın zor koşullarına rağmen ayakta kalabilmek için mücadele ediyorlar bu insanlar. Ve bu insanların en büyük düşmanı ne? Bizim en büyük düşmanımız şeytan değil mi? İblis. Onların en büyük düşmanı ne biliyor musunuz? Simgesel olarak düşünürsek. Onların en büyük düşmanı kurtlar. Kurtlar onların en büyük düşmanı. Kurt çok kurnaz bir hayvan. Neyi, nasıl yapacağını çok iyi bilen bir hayvan. Ve hatta o savaş taktikleri, kurtların savaşma taktiklerini, avını avlama taktiklerinden yararlanmışlar bu uluslar, birçok uluslar değerli kardeşler. Ama bizim eski Moğollarda aptal değil. Eski Moğollarda orada yaşayan halk da kurttan çok daha kurnaz bir çözüm buluyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onların bıçakları var böyle, kama bu kadar büyük, sapı bu kadar, ucu bu kadar. Onu kara gömüyorlar sapını dik bir şekilde ve etrafına hayvan kanı. Şimdi düşünün. Bu Tupa'nın, benim hanım almıştı. Tupanın böyle dondurma yapmak için kapları var. Biliyor musunuz? Onun içerisine meyve suyu dolduruyor benim hanım. Buzluğa koyduğun zaman meyveli dondurma. Yalayaraktan onu yazın serinliyorsunuz. Şimdi onlar ne yapıyorlar? Bol miktarda bıçağın etrafını hayvan kanıyla buluyorlar. Kalın bir tabaka. Bular bulamaz. Eksi 30, eksi 40 derecede ne oluyor? Bıf diye donuyor. Buz hale geliyor. Yani buzlu dondurma. Kanlı dondurma olaraktan düşünün. Kurtların burunları çok hassas. Ve o hassas burun onları nereye getiriyor? O kanın, o bıçağın olduğu yere. Ve ne yapıyorlar? Başlıyorlar yalamaya. Ve iştahla yalıyorlar. Yaladıkça iştah daha çok artıyor. Yalıyorlar, yalıyorlar, yalıyorlar. Ama bir anda tabii ki yalıya yalıya etrafındaki o kan bitiyor. Ama o kadar iştahlı ki, onu o kadar eline geçirmiş ki, farkında değil, yalamaya devam ediyor. Yalamaya devam ettikçe dili de bıçak kesiyor dili. Ve başlıyor kendi kanını yalamaya, farkında değil. Yaladıkça yalıyor, yaladıkça yalıyor ama kan artık iyice dilini parçalıyor, ağzını parçalıyor. Ve kan kaybından cansız bir şekilde orada yığılıp kalıyor. Ve o soğuktan dolayı orada donup kalıyor değerli kardeşler. İşte tıpkı bıçağa bulanmış kanın çekiciliği gibi günah da çekici. Günah da çekici aynı şekilde. Yaladıkça yalayasımız geliyor. Yaladıkça yalıyoruz ama farkında değil. O günah bizi nereye götürüyor? Nereye götürüyor? Bunun bilincinde değiliz. Değerli kardeşler, Rab bizi uyarıyor. İblis hiçbir zaman günahı size günah olarak satmayacaktır. Günahı maskeyle size sunuyor. Maske. Ya bir defa alana ne olacak ki? Bir maske. Ya bunu herkes yapıyor canım. Ben böyleyim ya. Ne yapayım ben böyleyim. Ben zayıf bir insanım. Hemen saklanacak bir yer buluyoruz. Ne kadar güzel bir maske ile bize günahı sunuyor. Şeytan insanın o savunmasız, akılsız yönlerini çok iyi biliyor. Kendisinden çok daha iyi biliyor. Bakın şeytan az önce söyledim Petrus'ta ne diyor? Gümürdenen aslan gibi ama her zaman gümürdenen aslan gibi değil. Korintoslara bakın bir masum bir melek olarak diyor. Bir melek sinsi sinsi gizli gizli size yaklaşıyor sevgili kardeşler. Eğer ayık ve uyanık olarak kalmak istiyorsak benim size tavsiyem Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak ama öbür taraftan da günahı ciddiye almanız gerekiyor sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde ifade ediyorum. İkinci noktamız. Rabbimiz iblisten daha güçlü dedik değil mi? Daha güçlü. 34. ayette şöyle okumuştuk. Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun? Şimdi bakın, burada bir dikkatinizi çeken bir nokta var mı? Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun? Ne dikkatinizi çekiyor? Benden ne istiyorsun demiyor. Bizden ne istiyorsun diyor. Bu ne demektir? Demek ki adamın yüreğindeki kötü ruh yok, kötü ruhlar vardı. Yani birçok ruhlar adamın yüreğinde yerleşmiş vaziyetteydi. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Belki burada kötü ruhlar birçok kişinin yüreğinde konut kurduğu için başka insanların yüreğinde konut kuran kötü ruhlardan da söz ediyor olabilir. Ama burada çoğul kullanması ilginçtir. Ve arkasından şöyle devam ediyorlar. Bizi mahvetmeye mi geldin? Ne diyor bu sizi teselli etmiyor mu? Şimdi bir kişi bunu söylüyorsa gücünün karşısındaki kişiden çok daha aşağıda olduğunu beyan eden en güzel ifade. Bizi mahvetmeye mi geldin? Rabbimizin o kötü ruhtan çok daha güçlü, çok daha kuvvetli, çok daha üstün bir yapı içerisinde olduğunu bize açıklıyor sevgili kardeşler. Demek ki kötü ruh Rabbimizin karşısında tek bir şansı yok. Tek bir şansı bile yok. Değerli kardeşler. Kötü ruh bunu çok iyi biliyordu. Bunun ötesinde cezalandırılacağını da çok iyi biliyordu. Mahva uğrayacağını da çok iyi biliyordu bu kötü ruh. Korkudan şaşırmış durumda. Yakup 2. bölüme bakın. Yakup 2. bölüm 19. ayet bunu gerçekten onaylıyor. 2. bölüm 19. ayet. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun. İyi, güzel. İyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor. Ama titriyorlar diyor. Yani biz diyoruz ya, tabii ki Rabbin çocuğuyum, tabii ki Rabbe inanıyorum. Cinler de buna inanıyor kardeşim. Ama asıl önemli olan, sen Rab ile birlikte yaşıyor musun? Önemli olan o, onunla birlikte hayatını sürdürüyor musun? İnanmak başka, hayata sokup onunla birlikte yaşamak bambaşka bir şey. Doğru mu Arzu? Öyle. Bu kadar basit sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Şeytan gerçekten ve onun ordusu olan kötü ruhlar Tanrı'nın gücü karşısında tamamen güçsüz durumdalar. İşte o nedenle Tanrı'ya değil bize saldırıyorlar, bize. Zayıf olan bizlere saldırıyorlar sevgili kardeşler. Tanrı'yı kafa üstü getirmiş olsalardı getirirlerdi zaten ama başaramadılar. İsa çölde denendi değil mi? Başarabildiler mi? Mümkün değil. Bakın orada bile yine hatırlatayım. 10 defa söyledim belki. İsa da orada sözü kullanaraktan şeytanı geriye gönderdi. Geriye püskürttü. Söz, söz. Sen sözü hangi oranda biliyorsan ayakta o oranda sağlıklısın, savaşabilirsin, düşmana karşı göğüs gerebilirsin. Bakın. Rabbimizin gücü açıkça belli. Ne yapıyor kötü ruh? Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra, bakın burası çok önemli. Adamı yere vurduktan sonra ne diyor ondaki sonraki sözler? Ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Bakın gücü var, yere vuruyor ama Rab orada olduğu için bir tek kılına bile zarar olmuyor o adamın. Görebiliyor musunuz? Rabbin gücünün ne kadar üst noktada olduğunu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Vurmasına rağmen adamın tek bir kılına bile zarar gelmesine izin vermiyor hamdolsun. Bizim Tanrı biz sıkıntılar içerisindeyken bizim kaybolup gitmemize izin vermez. Hiçbir zaman izin vermez. Hiçbir zaman. Acı çekmemize izin verir bizim yararımız için. Bir takım şeyleri görüp daha iyi anlamamız için. Hacı da son zamanlarda birçok şey anlattı bana. Yaşadıkları aracılığıyla nelere tanık olduğunu bana söyledi. Hava burada bize anlattı, paylaştı. Yakın zaman olduğu için onlardan örnek veriyorum. Hatun bana geçen hafta yine paylaştı bir takım şeyler. Yani baktığım zaman Tanrı acı olaylardan geçmemize izin veriyor yine bizim yararımız için. Yine bizim yararımız için sevgili kardeşler. Hiç zarar vermeden çıktı. Ve insanlar böyle bir gücü hiç daha önce görmemişlerdi. Şimdi bu böyle bir gücü görmediklerine göre 4. bölümde okuduğumuz 36. ayet ne diyor bize? O 4. bölümün 36. ayeti Bülent'in okuduğu. Neden şaşkına döndüler? Devam et. O kadar mı? Kısa mı o kadar? O kadar şaşkına döndüler.
Birbirlerine bu nasıl söylüyor? Ha. Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor. Onlar da çıkıyor diyorlar.
Evet. Bunu bir şey demek ki tapınaktaydılar. Yani Havra'daydılar. Rabbin yanındaydılar. Ama Rabbi tanımıyorlardı. Kiliseye gelip de Rab ile kişisel ilişki kurmayan çok insan var. Sevgili kardeşler. Kiliseye düzenli bir şekilde gelip de Rab İsa Mesih ile birlikte ilişki kurmayan birçok insan var değerli kardeşler. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bilmek çok önemlidir. Ama onu hayatımıza koyup yaşamak asıl önemli olan nokta değerli kardeşler. Onun için kötü ruh titriyor. Korkudan titriyor. Biz de sevinçten titreyelim. Rab'de olmanın verdiği sevinçten dolayı titreyelim ve o hayranlıkla, o titremeyle Rab'be sevinç içerisinde hizmet edelim. Rab'be sevinç içerisinde hizmet ediyor muyuz? Rab'de olmak, Rab'bin gücü karşısında güçlü bir Rab'be ait olduğumuz bizde hayranlık uyandırıyor mu? Bizi titretiyor mu? Heyecanla hizmet ediyor muyuz? Üçüncü ve son nokta. Sonunda geldik. Tanrı'nın, hani haftaya bırakmak istemiyorum artık, mıncık mıncık olmasın. Tanrı'nın kutsalı olan Rab. Üçüncü noktamız. Evet, kötü ruh o gün Havra'ya gelenin kim olduğunu ve kendisinden kat kat daha güçlü olduğunu çok iyi biliyordu. Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen. 34. ayetin ikinci kısmında. Tanrı'nın kutsalısın sen. Şimdi Tanrı'nın kutsalısın. Ne demektir bu? İki şey söylemek istiyorum. Burada Tanrı'nın kutsalı demek, kutsallık ahlaki yönden arınmışlığın, paklığın, kötü olandan, günahtan ayrılığı bize açıklıyor. Kutsallık arınmışlığı, paklanmışlığı ve günahtan ayrı olmayı bize açıklıyor değerli kardeşler, ifade ediyor. Ve kötü ruhlar ise tam tersi, pis, kirli ve murdar. Görebiliyor musun? Tam ters. Biri kutsal, öbürü murdar. Bırakın Rabbimizin günahtan yoksun olması, günahın gölgesi bile onda yoktu. Günahın gölgesi bile onda yoktu. Biz, bakın sevgili kardeşler, kutsal olan Rab'be aitiz. Ama hayatımız kirli paçavralar gibi. En iyi işleriniz diyor, kirli paçavralar gibi, kirli bezler gibi diyor. Leş gibi. Buna rağmen Tanrı bize kucak açmış. Sami'nin burada hatırlattığı gibi bizi iş ortakları olaraktan görüyor. Bizlerle hedefe ulaşmak istiyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Sevgili kardeşler, size sormak istiyorum. İkinci olarak, kötü ruh İsa Mesih'in sıradan biri olmadığını, tersine Tanrı'dan çıkıp geldiğini gördü. Tanrı'dan çıkıp geldiğini gördü. Orada bulunan insanlar da onun gerçekten de Tanrı'nın oğlu olduğuna inandıklarını, kavradıklarına inanıyorum ben. O bütün olup bitenler karşısında gerçekten de bu kişinin Tanrı'dan gelen bir kişi olduğunu net bir şekilde anlamışlardı, kavramışlardı. Cinler bile ne diyor? Bakın 41. ayete. Çok ilginç. Cinler bile diyor ha. 41. ayet oku. 4:41. Luka 4:41'i okuyun. Ne diyor orada? Bir kardeş okusun hızlı bir şekilde. Bakın, görebiliyorsun ne diyor? Cinler bile diyor ki sen Tanrı'nın oğlusun. Sevgili kardeşler, cinler bile İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyor. Kötü ruhlar bile İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna inanıyor. Tanrı'dan geldiğine inanıyor. Biz karşımıza insanları alıp konuştuğumuzda, Tanrı'nın oğlu diye anlattığımızda bize karşı direniyorlar. Ulan cinler bile inanıyor. Kötü ruhlar bile inanıyor ama insanlar direniyor. İnsanlar karşı duruyor sevgili kardeşler. Ne kadar korkunç, ne kadar ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Cinler bile beyan ediyor onun gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğuna. Ama diyor ki, evet, sen Tanrı'nın oğlusun. Hatta bazıları oğul kelimesini kaldırıp atıyorlar. Başka bir şey koyuyorlar değerli kardeşler. Şimdi Amerika'da ilkokulda sanırım bir öğrenci, bu yani Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışıyoruz ya bazen, oğlu olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Cinler inanıyor, biz bile anlatıyoruz, onlar insanlar inanmıyor. Bir yerde okumuştum yıllar önce. Bu kişi yanılmıyorsam ilkokul ya da ortaokul olabilir. Bir genç, imanlı bir genç. Rabbi seven bir genç. İsa'yı her zaman anlatan bir genç. Öğretmenleri bile bıkmış artık İsa'dan anlatmaktan. Yine sınıfta, daha öğretmen içeri girmeden Çocuk etrafına toplamış arkadaşlarını. Başlamış İsa'dan anlatmaya, Rabbin güzelliklerini anlatmaya. Öğretmen girince fark ediyor ki öğrenci yine hala İsa'dan anlatıyor. Hemen öfkeli bir şekilde alıyor onu, götürüyor cama, açıyor camı, bak diyor gökyüzüne bak diyor. Çocuk bakıyor gökyüzüne. Tanrı'yı diyor, görüyor musun orada? Çocuk titreyerek, hayır diyor, görmüyorum. O zaman Tanrı da yok diyor. Çocuk geriye dönüyor. Oturuyor yerine. Hoca dönüyor. Yazı tahtasına başlıyor dersi anlatmaya. Tam o esnada öğretmenim diyor, müsaade eder misin? Dönüyor, izin veriyor. Ve dönüyor, arkadaşlar diyor. Lütfen diyor, öğretmenin diyor kafasına bakın. Herkes öğretmenin kafasına bakıyorlar. Orada bir beyin görüyor musunuz diyor. Çocuklar tabii hayır görmüyoruz diyor. Öyleyse diyor orada beyin de yok. Şeytan bile kabul ediyor İsa'nın tanrılığını. Şeytan bile kabul ediyor onun tanrının bir parçası olduğunu, ama biz insanlar kabul edemiyoruz sevgili kardeşler. Evet. Son olaraktan şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşler. İki şey var. Bunu da öğrenmenizi rica ediyorum çünkü. Tanrı'nın kutsalı ifadesi iki yerde geçiyor kutsal kitapta. Tanrı'nın kutsalısın. Sen Tanrı'nın kutsalısın ifadesi kutsal kitapta iki yerde geçiyor. Birincisi bu Havra'daki olayda geçiyor. Tanrı'nın kutsalısın ifadesi. İkincisi de Yuhanna 6. bölümde geçiyor. Orada biliyorsunuz Yuhanna 6. bölümde 5000 kişinin doyurulması olayı var. İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Sonra doyurduktan sonra su üstünde yürüyor. Öğrenciler buna tanık oluyorlar. Daha sonra karaya çıktıktan sonra İsa kanını içmekten, bedenini yemekten söz ediyor. Ve oradaki bazı öğrenciler bu kanı içmenin, bedeni yemenin ne anlama geldiğini anlamıyorlar. Ve hatta orada diyor ki 6. bölümün 66. ayetinde, bu sözler çok çetin, kabul edilebilir değil diyerek birçoğu İsa'yı izlemez hale geldiler. İsa da ne yapıyor? Yuhanna 6. bölümde 12'lilere dönüyor, öğrencilerine dönüyor ve onlara diyor ki, peki siz de mi ayrılmak istiyorsunuz? Petrus'un yanıtı ne? İşte Petrus'un yanıtı 6. bölümün 69. ayetinde çıkıyor. Diyor ki, iman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Görebiliyor musunuz? İki yerde. Bir, Havra'da Tanrı'nın kutsalısın olayı var. Bir de Petrus olayında var. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Kötü ruhlar Tanrı'nın kutsalı olduğunu biliyorlar. Petrus da Tanrı'nın kutsalı olduğunu biliyor. Aradaki fark ne? Söyleyin, burada noktalıyoruz. Aradaki farkı söyleyin. Kötü ruhlar Tanrı'nın kutsalı olduğunu söylüyorlar. Petrus da Tanrı'nın kutsalısın diyor. Bir dakika, tek tek söyleyelim. Buyur Eylem. Yüceltmeye geliyor. Buyur. Şimdi bakın. Evet, yanlış değil, yakın. Şunu toparlanmış bir şekilde söylemek açısından söylüyorum. Şimdi kötü ruhlar ne dediler? Bizi mahvetmeye mi geldin? Demek ki Tanrı'nın kutsalısın ama bizi mahvedecek, bizi yargılayacak, bizi cezalandıracak Tanrı'nın kutsalı olarak biliyorlar onlar. Cezalandırılacak Tanrı'nın kutsalı. Biz onun tarafından cezalandırılacağız. Ama Petrus için neydi? Kurtarıcısı. Kurtarıcısı. Tanrı'nın kutsalı ama kurtarıcısı. Onun için hayatını feda eden, onun için kendini gerçekten o acımasız çarmıhta bırakan bundan daha büyük bir fark var mı sevgili kardeşler? Gerçekten. Tanrı'nın kutsal olarak bilmek farklı. O kutsal, Tanrı'nın kutsalına ait olmak bambaşka bir şey. Bizler ona aitiz. Fark bu. Onlar ait değil. Sadece biliyorlar. Demek ki bilmekle övünme. Yaşamadıkça, devam etmedikçe, yaşama sokmadıkça övünmene nokta kadar hakkın yok. Üç nokta. Bir, neyi öğrendik? İsa ve şeytan birbirine düşman olduğunu öğrendik. Eğer bu senin için de geçerliyse sevgili kardeşim, o zaman günahı ciddiye al ve ona sırtını çevir. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Rabbimizin iblisten çok daha güçlü olduğunu öğrendik. Cinler bunu biliyor ve titriyorlar. Eğer onunla bir ilişkimiz yoksa, hayatımızda bir yeri yoksa, biz de onun karşısına çıktığımızda titreyeceğiz bir şekilde bazı nedenlerden dolayı sevgili kardeşler. Ama hamdolsun ki ne mutlu, ne mutlu iman edenlere. Onun için söylüyorum, unutma, bir savaş içerisindeyken yalnız değilsin. Rab seninle beraber güçlü bir babaya aitsin, güçlü bir Rabbe aitsin. Üçüncü nokta, Rabbimizin Tanrı'nın kutsalı olduğunu öğrendik. Tanrı'nın kutsalı olduğunu öğrendik. Sen de bunu biliyorsun. Yüreğinde duyumsuyorsan eğer gerçekten, o zaman ben size şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki haftayı o zaman nasıl planladın? Nasıl yaşayacaksın? Eğer Tanrı'nın kutsalı diye ifade ettiğin kişiye aitsen, bundan sonraki günleri nasıl yaşayacaksın? O kutsallığa layık, Tanrı'nın kutsal olan İsa Mesih'e layık bir şekilde adımlarını atarak, yoksa kendi kafandaki doğrulara göre mi hayatını sürdüreceksin? Düşünün bakalım. Kafanızda düşünün. Tanrı'nın kutsal olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama haftayı nasıl yaşayacaksınız? Herkes yüreklerine eğsin ve yüreklerimize baksın. Eğer biz gerçek anlamda teslim olmadıkça, kendimizi Rab'be adamadıkça sevgili kardeşler, hayatımızda bir değişim olmayacak. Gerçek adanmışlık, tam bir teslimiyet bizi adım adım değiştirecektir. Eğer bunu yaparsan, bu bilinçte yaşarsan, evet, Rab'be hayatının her alanında yücelik getirebileceksin. Evet, Rab şeytandan güçlü. Rab Tanrı'nın kutsalı ve üçüncüsü birbirlerine düşman. Eğelim yüreklerimizi. Sami yine son duayla 30 saniye sonra kapatır.